Ayrım 2. Piyon, Stephen James, sayfa 17. 1. Bölüm, Perşembe 23 Ekim 2008. Kuzey Carolina'nın batısında dağlık bir bölge. Saat 17.31. Georgia ve Kuzey Carolina dağlık sınırı üzerinden geçerken Bell 206L4 ve Long Ranger 4'ün hem Georgia Eyalet Devriyesi hem de İçişleri'nin kullandığı helikopter penceresinden dışarı baktım. Uzaklarda bulutlar koyulaşıyordu. Daha yüksek bölgelerde kışın başlamasına rağmen Güney Appalachia'nın inişli çıkışlı tepelerinde sonbaharın renkleri hala can çekişiyordu. Tam altımızda tepeler alçalıp yükseliyor sonra hızlıca gözden kayboluyordu. Bir süre helikopterin gölgesini izledim. Konacak bir yer bulmak için altındaki manzarayı gözden geçiren dev bir böcek gibi dağların üzerinde süzülüyor, karanlık vadilere dalıp çıkıyordu. Sonbaharın sonlarında olmamıza rağmen peş peşe gelen şiddetli fırtınalarla biriken köpüklü sular şeritler halinde dağların eteklerini dövüyordu. Baharda bu tepelerin aşağısı tüm Kuzey Amerika'nın en harika rafting mekanı haline dönüşür. Biliyorum çünkü yıllar önce buraya yakın bir yerde bulunan Kuzey Carolina Outward Bound okulu için bir yıl boyunca vahşi doğa rehberi olarak çalışırken rafting yaptım. Şimdi o günler başka bir hayatta yaşanmış gibi görünüyor. Şimdiki halime dönüşmeden önceki hayatımda, bütün bunlardan önceki hayatımda. Pencereden dışarı bakarken fark ettim ki sular hatırladığım kadar mavi değildi. Aksine yeni yağan yağmur yüzünden bulanık ve kabarıktı. Tepelerin arasında ileri geri kıvranan, iri, durdurak bilmeyen yılanlar gibiydi. Saatime baktım. 17.34. 10 dakika içinde inecektik. Bu iyi bir şeydi. Çünkü yaklaşan bulutlara bakılırsa önümüzde pek de ışıklı bir gün olmayacağı belliydi. Belki bir saat, belki daha az. İyi bir arkadaşım olan özel ajan Ralph Hawkins çağırmıştı beni. Sadece birkaç saat önce Atlanta'da Ulusal Emniyet Gücü Metodolojisi Konferansı'nda stratejik suç analizi üzerine bir seminer veriyordu. Yine bir konferans, yine bir dizi ders. Son 6 ayda yaptığım tek şey bu gibiydi. Elbette onlarca dava incelemiştim ama çok da önemli şeyler değillerdi. Çoğunlukla ders veriyor ve kriminoloji üzerine araştırmalar yapıyordum. Çünkü unutmaya çalışıyordum. Hayatımda son zamanlarda oluşan tüm karışıklığa rağmen yaşadığım en büyük felaketin 17 yaşındaki üvey kızım Tessa ile ilgili olduğunu söylemem gerek. Cenazeden sonra ona yaklaşmaya çalıştım ama işe yaramadı. Hiçbir şey işe yaramadı. Sonuçta ikimiz de kendi günlük işlerimize, hayatlarımıza daldık. İşte tipik bir örnek. O Denver'da ailemle kalırken ben burada Güneydoğu'dayım. Ralph insanlara sıcak davranmak için zaman harcayacak ya da ağzını yoracak türde bir adam değildi. Bu sabah erken saatlerde beni cep telefonumdan aradığında hemen konuya girdi. ''Pat, duyduğuma göre oyuna geri dönmüşsün.'' ''Eh, çalışıyorum işte. O zaman burada neler döndüğünü duymuşsundur herhalde.'' ''Evet, tüm büyük kentlerdeki suç laboratuvarlarının kayıtlarını ve FBI listelerini takip ediyordum. Mesleki deformasyon yani. Tam bir ŞFAP, yani şiddetli suç faillerini araştırma programı bağımlısıydım. Bu program etki alanına girmeyen suçları takip etmek için kurulan bir programdı. Bu yolla cinayetlerden haberim oluyordu. Halka açıklamadıkları ayrıntıları bile öğrenebiliyordum. Şubat'tan bu yana en az 5 cinayet işlenmişti. ''Bir tane daha mı buldunuz?'' diye sordum. ''Evet, bir saat kadar önce yürüyüşçüler bulmuş. Şu an olay yerindeyiz. Sana bilgileri e-posta ile gönderebilirdim tabii ama itiraf etmeliyim ki bir göz atmanı istedim. Dikkatimizden kaçan bir şeyler var gibi. Cinayet tipi aynı. Katil aynı herif bence, Pat. Basın ona Sarı Kurdeleli adını takmış.'' Ralph basının işe karışmasından nefret ettiğini biliyordu. Saatime baktım, 16.02'ydi. ''Bilemiyorum Ralph. 20 dakika içerisinde seni alacak bir helikopter ayarlayabilirim. Bu gece otelinde olursun. Bir göz atman gerçekten iyi olur. Fırtına kopacak gibi. Buradaki delillerin kaybolmasını istemiyorum. Ne diyorsun?'' ''Tabii ki evet.'' dedim. ''Her zaman evet derim. Adamlarının diğer suç mahallerinde çektikleri fotoğrafları, varsa video kayıtlarını e-postayla gönder bana, gelirken bir göz atarım dedim. Dünyanın her yerinden 2500 polis ve gizli servis personelinin katıldığı bir konferansta açılış konuşmasını yaptıktan 2 saat kadar bir süre sonra Raf'la buluşmak ve bir genç kızın cesedini incelemek üzere helikopterdeydim. Dizüstü bilgisayarımda olay yeri fotoğraflarını inceledim. Ne kadar kayıtsız kalmaya çalışırsam çalışayım, böyle görüntüler hala canımı sıkıyor. Hep böyleydi. Muhtemelen de her zaman böyle olacak. Pencereden dışarı baktım. Helikopterin gölgesi yol boyunca giderken manzaralı bir yerde, park halinde duran bir arabanın üzerinde bir süre dolandı. Yolun kenarındaki korkuluğa yaslanan bir adam ve kadın gölgeyi fark etmedi. Bakışlarını gittikçe genişleyen ve ufukta kaybolan dağlardan ayırmıyorlardı. Bir gölgenin üzerlerinde dolaştığından tamamen habersizdiler, tamamen habersiz. Katil cesetleri saklamak için herhangi bir girişimde bulunmuyordu. Bu kadınları her kim öldürüyorsa cesetlerinin bulunmasını istiyordu. Ne de olsa Kuzey Carolina'nın batısındaki tepelerde bir cesedi sonsuza kadar saklayabileceğiniz pek çok yer var. Ya da bir insanın saklanabileceği. Tarihin gördüğü en büyük insan avında seri bombacı Eric Robert Rudolph 5 yıl boyunca burada saklanmış ve ancak kasabaya inip bir marketin arkasındaki konteynerde yemek ararken yakalanmıştı. Hayır, bizim adamımız saklanmaya değil gösteriş yapmaya çalışıyordu ve bir şey daha vardı. Basına açıklanmayan çok rahatsız edici bir şey. Ralph'in beni çağırma sebebi de oydu. Öne eğilip pilota bağırdım. Ne kadar kaldı? Cevap vermedi. Sadece yakınlardaki bir dağı işaret etti ve Long Ranger'ı bir açıklığa çıkardı. Bilgisayarımı kapattım. Patrick Bauer'ın işe gitme zamanı gelmişti. İkinci bölüm. Helikopter dönüş yapıp alçalmaya başlarken bir dizi koyu, gümüş rengi bulut gökyüzünün batısında hareketlenmeye başlamıştı. Birileri çayırı çevreleyen ağaçların arasına sarı polis bandı bağlayarak sınır oluşturmuştu. Bantlar helikopterin pervanesinin oluşturduğu rüzgarda sallanıp ses çıkarıyordu. Pervanenin dönüşünü havalandırdığı rüzgardan korunmak için bir elimi gözlerime siper edip bilgisayar çantamı alarak aşağı atladım. Bu tıpkı insanı ısırmaya çalışan bir sinek bulutundan sakınmaya çalışmak gibiydi. Hiç zaman kaybetmek istemiyordum. Özel ajan Rolf Hawkins'in iri yarı gövdesini, yolunu kaybetmiş ve kendisini bu dağın tepesinde bulmuş bir trafik polisi gibi tombul elini helikoptere doğru sallayışını görebiliyordum. Ralph bir ayı kadar iriydi. Lisede All American güreşçisi ve eski bir komando olarak hala çıplak elleriyle bir kelepçeyi parçalayabilirdi. Ama benim de ondan aşağı kalır yanım yoktu. O 1.85 boylarındaydı, bense ondan sadece 3-5 santimetre daha kısaydım. Bu da onu sinir ediyordu. Pat el salladı, sert şimşek gibi sesini duymak bana kendimi evimde hissettirdi. FBI'ın şiddet suçları analiz merkezi için birlikte birçok davaya bakmıştık. Şeyden önce, her şey tepetaklak olmadan önce. Seni yine otlakta görmek çok güzel. Evet diye bağırdım. Pervane helikopterin üzerinde hareketsiz durduğundan çevremizde esen rüzgar da normal ritmine dönmüştü artık. Siyah FBI rüzgarlığı giyen 5 kadar ajan, bir avuç canı sıkkın jandarma devriyesi ve 4 park bekçisinin çevrelediği dağın başında yürüyorlardı. Bu görüntü bana herkesin bir diğerinin işine ilk dönen kişi olmasını umarak ortalıkta dolaştığı, öğlen molası verilmiş bir inşaat alanını hatırlattı. Hepsi bana bakıyordu. Bazıları konuşuyor, diğerleri atıştırıyordu. Görünüşe bakılırsa buralara benim gibi birinin getirilmesi sık yaşanan bir durum değildi. Diğer taraftan yaşamla da ilgili olabilirdi. Emniyet teşkilatında 15 yıldır çalışmama rağmen ancak gelecek Ocak ayında 36 yaşında olacağım. Üstelik insanlar olduğumdan daha genç göründüğümü söylerler. O yüzden biraz dağınık görünmeye çalışıyorum. Tıraş olduğumda 20 yaşında gösteriyorum. İki kişi yaklaştı. Siyah FBI rüzgarlığı giyen bir kadın ve önlük gibi görünen bir kravat takan toz toparlak bir adam. Elini uzattı. Doktor Bowers? Benim. Elini sıktım. Sheriff Dante Wallace. Buncombe Eyalet Şerif Departmanı. Şerif Wallace futbol maçlarını koltuğuna kurularak izlemekten büyük keyif alan bir adam gibi gözüküyordu. Neredeyse tamamen kel kalmış kafasında dikilen kıllar kül rengi ot demetlerine benziyordu. Memnun oldum dedim. Ben de özel ajan diyen Hua Jing dedi yanındaki koyu saçlı kadın. Ralph'in ortağıyım. Zarif benim yaşlarımda, belki benden birkaç yaş daha genç, Asya kökenli, mükemmel bir fizik, manken gibi ya da bir atlet. Dans edip etmediğini merak ettim. Gülümseyişini daha da geniş gösteren küçücük bir çenesi vardı. Elini uzattı, kibarca başını salladı. İyi tokalaşıyordu ve güzel bir vücudu vardı. Mükemmel dedim onu incelediğimi belli etmemeye çalışarak. Ayrıca yağmur başlamadan işe koyulmak için sabırsızlanıyordum. İkinizle de tanıştığıma memnun oldum. Ajan Hawkins beni kurtardı. Tamam. Madem artık hepimiz tanıştık, gidip kızımıza bakalım ya da ondan geriye her ne kaldıysa. Patrick Bowers diğer tüm federal ajanlarla ve aptal polislerle birlikte dağın tepesinde dolaşırken illüzyonist dikkatle onları izliyordu. Moronlar, asla anlayamazlar. Hiçbiri asla. Bowers'ı tanıyordu. Evet, doktora derecesine sahip Patrick Bowers hakkında her şeyi biliyordu. İki kitabını da okumuştu araştırma için. Çok faydalı olmuştu. Değerli bir rakip. Onları izlerken illüzyonist sırıttı. Mutluydu hem de çok. Neredeyse oracıkta kıkırdamaya başlayacaktı ama kendini tuttu. Hiç ses çıkarmadı. Her şey kontrol altındaydı. Ceket cebinde bir Steiner dürbün vardı ama ona ihtiyaç duymuyordu. O kadar yakındı. Her şeye o kadar yakındı ki polislerin birçoğu tam bir embesil gibi etrafta dikiliyorlardı. Evet, buna bayılıyordu. Her anına bayılıyordu. Kıza doğru gidiyorlardı. Bir an için gözlerini kapattı ve onunla birlikte geçirdiği anları düşündü. Onunla yalnızken. Evet. Şimdiye kadarkilerin en iyisi oydu. Gözlerini açtı ve gülümsedi. Şimdi onlar kızın vücudunu incelerken rahatlayabilirdi. Rahatlayabilirdi ve onların ruhu bile duymazdı. 3. Bölüm. İzleyici kalabalığı arasında Ralph'i takip ettim. Bir olay yerinde bu kadar insan görmek sinirime dokunmuştu. Ne kadar çok insan olursa delillerin bozulma ihtimali o kadar fazladır. Çıkartma yapıyorsunuz ha dedim başımla kalabalığı göstererek. Kafasını salladı. Benim tercihim değil. Geldiğimizden beri burası yetki sınırları ile ilgili çok karışık bir hal aldı. Çünkü şimdiye kadar 4 ayrı eyalette ceset bulundu. Kuzey Carolina'da 73 bin nüfuslu bir kent olan ve Güneydoğu'nun tam çaprazında iki ana otoyolun bağlantı noktasında bulunan Asheville yakınlarındaydık. 3 eyalet, Georgia, Güney Carolina ve Tennessee buradan arabayla 1 saat uzaklıkta. Virginia, Kentucky ve Batı Virginia ise sadece 2 saat uzaklıkta, kuzeydeydi. Şimdiye kadar cesetler Kuzey Carolina, Güney Carolina, Virginia ve Tennessee'de bulundu. Polisin ipuçlarını birleştirmesi ve katilin muhtemelen bu alanın dışında çalıştığına karar vermesi biraz zaman aldı. Ralph bana doğru yaklaştı. Buradaki adamlarla ortak çalışabilmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ama aramızda kalsın işimizi yapmamıza izin verirlerse iyi ederler. Artı, nasıl bilmiyorum ama basın haber almış. Çayırın bir köşesinde toplanmış bir avuç muhabiri işaret etti. Bir an için koyulaşan bulutlara baktı ve en azından helikopterleri tepemizde dolaşmıyor dedi. Fırtına iyice yaklaşmıştı. Acele etmemiz gerekiyordu. Hızlandım ve nasıl zaman kazanabileceğimi düşünmeye çalıştım. Tamam, şimdi bana bilgileri ver. Elimizde ne var? Notları buraya gelirken helikopterde okumuştum ama hepsini yeni baştan duymak istedim. Anlaşılmayan, gözden kaçan bir şey kalmasın diye böylece aradaki bağlantıları bulmaya çalışabilirdim. Adamımız her kimse temiz bir olay yeri bırakmayı iyi biliyor. Şimdiye kadar pek bir şey bulamadık. Cesetleri yıkıyor, hatta yaraları dikiyor. Kurbanımızın 6 bıçak yarası var ama ölüm sebebi tıpkı diğerleri gibi. Boğulmak. Yani en azından ilk bulgulara göre böyle. Hala adli tabibin bulguları doğrulamasını bekliyoruz. Başımla onayladım. Katil kadınların hepsini törensel bir şekilde göğüslerinden ve karınlarından bıçaklıyordu. Ama şimdiye kadarki cinayetlerin hepsinde ölüm sebebi serebral hipoksiydi. Beyine oksijen gitmemesi durumunu ifade etmek için kullanılan şık bir deyim. Boğazı yeterince sıkar, beyni öldürürsün. Yanımızda nefes nefese kalan Şerif Wallace, ilk cinayet saç kurutma makinesi kordonuyla işlenmişti değil mi diye sordu. Evet dedi Ralph, son üçü de çamaşır ipiyle. Neden cinayet aletini değiştirsin ki diye sordu Şerif. Ajan Jiang usulca, çünkü bu sefer hazırlıklı gelmişti dedi, hiçbir şeyi riske atmıyordu, ipini de yanında getirdi. Umarım takip ediyorsunuzdur dedi Wallace. Yani delillerin sizi herhangi bir imalatçıya götürüp götürmeyeceğine. Ralph boğazını temizledi. Evet o konuda takipteyiz dedi. Şerif Wallace yetişmeye çalışarak paytak paytak, özel ajan Jiang ise gökyüzünü izleyerek yanımızda sessizce yürüyorlardı. İp kızın boynuna 60 milimetre kadar girmiş dedi Ralph. İpi sıkmak için mekanik bir alet kullanmış bile olabilir. Yumruklarımı sıktığımı fark ettim. Bunca yıl sonra bu tip ayrıntılara alışık olmam gerek ama hala rahatsız oluyorum. Eskiden midem bulanırdı, artık öfkeleniyorum. Sanırım bir bakıma iyi bir şey bu. Öfke bu herifleri yakalamaya, odaklanmama yardımcı oluyor. Ayrıca başka bir satranç taşı daha bulduk. Gelirken incelediğim dosyaları düşündüm. İlk olay yerinde bulunan piyon taşı çok önemli bir delil gibi gözüküyordu. Taş el oyması tahta bir takımın parçasıydı ve laboratuvardaki çocuklar bu takımları Sequoia ağacından yapan ve tüm dünyaya satan kişinin Oregon'la bir usta olduğunu tespit etmişlerdi. Hatta analizciler takımın yapılış zamanını bile söyleyebiliyorlardı. Çünkü marangoz kullandığı torna türünü 2 yıl 2 ay önce değiştirmişti. Tornalar parçaların üzerinde farklı izler bırakır. O yüzden katilimizin kullandığı satranç takımı en azından 2 yıllıktı. Yine de katilimizin söz konusu 8 ya da 9 takımdan hangisini aldığını bilmenin bir yolu yoktu. Ama oymacı adamın çok yardımı dokunuyordu. O sırada bazı ajanlar adamın kayıtlarını inceliyor, son 5 yılda takım alan herkesi kontrol ediyorlardı. Bu sefer hangi parçayı bırakmış diye sordum. Yine bir piyon, siyah. Sence ne demek istiyor olabilir? Emin değilim, belki de hiçbir şey. Ne demek istiyorsun diye sordu Şerif Wallace. Çok büyük bir parça, bize bir şey söylemeye çalışıyor. Kafamı salladım. Belki, belki de değil. Bugünlerde birçok katil soruşturmacıları atlatmak için olay yerinde kasti deliller bırakıyor. Başka birinin kanı, saçı, menisi... Çok fazla CSI dizisi ve seri katil filmi izlemekten. Dipnot, CSI, Crime Scene Investigation, olay yeri inceleme. Biz akıllandıkça onlar da akıllanıyorlar. Bu da bizi atlatmak için koyulmuş olabilir. Ya da kim bilir, belki de ondan satrancı seviyordur. Katiller sık sık sırf bizlerle dalga geçmek için olay yerinde çeşitli deliller bırakırlar. En sık rastlananı kanla yazılmış notlardır. Bazen el yazısıyla yazılmış bir mektuba rastlanır. Katiller geride bir şey bırakırsa bu şey genellikle kanlı ve pis olur. Ben şimdiye kadar her türlüsünü gördüm. Ama bu herif öyle değildi. Her işlediği cinayeti olay yerinde elle oyulmuş sekoya ağacından bir satranç taşı bırakıyordu. İlk üçü beyaz piyondu. Son üçü ise siyah. Ne demeye çalışıyor? Bütün bunların onun için bir oyun olduğunu mu? Hayatta her şeyin siyah ve beyaz olduğunu mu? Piyon kim? Kendisi mi piyon? Kurban mı piyon? Belki de polis. Belki de biz piyonuz. Ve bir kurdele. Kurbanın saçına sarı bir kurdele bağlıyordu. Hiçbirini yanlış yorumlamak istemiyordum. Ustalık büyük resme bakarken her şeyi hesaba katmakta. Bu adamları ele geçirmenin yolu bu. Bir sonuca varmadan önce bütün parçaları birleştirirsin. Hipotez kurar, analiz eder, gözden geçirirsin. Asla ama asla olduğu gibi kabul etmezsin. Sarı bandın altından geçtik. Ceset 20 metre ileride bir ağacın altındaydı. Toprak örneği aldın mı diye sordum Ralph'e. Evet, 6 farklı noktadan bana gösterdiğin gibi. İyi. Bu arada rüzgar hızlanmıştı ve ufukta gördüğümüz bulutlar birbiri üzerinden atlayıp bize doğru geliyordu. İşte bu can sıkıcıydı. Birkaç dakika içinde olay yerinde hiçbir şey kalmayacaktı. Tepenin fotoğraflarını çekin diye bağırdım. Her açıdan fotoğraf istiyorum. Onun gördüklerinin aynısını görmek istiyorum. Kızın üstüne bir muşamba örtün, ıslanmasın. Kalabalığı da çekin. Buradaki herkesin fotoğrafını istiyorum. Varsa video kaydı da biri bu cesedin üzerine örtsün artık. Efendim, biz cesedi incelemiştik dedi biri. Kibar olmak için elimden geleni yaparak biliyorum dedim ama ben daha incelemedim. Kot pantolonumun cebinde sürekli taşıdığım lastik eldivenleri giydim. Birdenbire olay yerinde o kadar insan olmasına sevindim. Delilleri korumak için onlara ihtiyacımız olacaktı. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 29.